أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم قرآن خادمleri, değerli öğrencilerimiz. Bugünkü dersimizde Hafs bin Süleyman'a göre iki vecihle okunan kelimeleri izah etmeye çalışacağız inşallah. Malumunuz Hafs, Asım'ın ravisidir ve şu anda Türkiye'mizde Hafs'a göre Kur'an-ı Kerim okunmaktadır. Hafs rivayetiyle Asım kıraati okunmaktadır. Dünyanın hemen hemen üçte ikisinde Hafs'ın rivayeti esas alınmaktadır. Evet, şimdi Hafs'ın iki vecihle okuduğu kelimeleri anlatmaya başlıyoruz. İlk olarak Bakara suresinin 245. ayetinde geçen ve yebsudu diye sad harfiyle yazılan kelime. Bu kelime Hafs'ın İmam Asım'dan rivayetine göre hem yazıldığı gibi yebsudu şeklinde hem de aslı besedadır bu kelimenin. Aslına uygun olarak da sin ile yebsudu şeklinde okunmuş olmasıdır. Evet, demek ki Bakara suresinin 245. ayetinde geçen yebsudu kelimesi hem yazıldığı gibi yebsudu şeklinde satla hem de yebsudu şeklinde sin ile okunmaktadır. İki şekilde de okumak caizdir. Yine Bakara suresinin 247. ayetinde geçen besdaten kelimesi ve Araf suresinin 69. ayetinde geçen besdaten kelimeleri. Bakara suresinin 247. ayetinde bu kelime sinle besdaten yazılmış. Araf suresinin 69. ayetinde ise besdaten şeklinde yazılmıştır. Evet, biliyorsunuz Asım'ın iki ravisi var. Bunlardan birincisi Ebu Bekir Şube, ikincisi Hafs bin Süleyman'dır. Bu Asım'ın ikinci ravisi Ebu Bekir Şube'nin rivayetine göre Bakara suresinin 247. ayetine geçen Besta kelimesi Mushaf'ta yazıldığı üzere Bestaten şeklinde, Araf suresindeki geçen de yazıldığı üzere Bestaten şeklinde okunur. Tabii burada bir kıraatlerin altında bir de tarikler vardır. Bu arada kıraat, rivayet ve tarik kavramlarını da antiparantez açıklamış olalım. Her bir kıraat imamına iki tane ravi nispet edilmiştir. Eğer iki ravinin ikisi de aynı rivayette bulunuyorsa bu artık kıraattir. Eğer ravilerden bir tanesi değişik rivayette bulunuyorsa bunun adı artık kıraat olmaktan çıkar. Diyelim ki Ebu Bekir Şube'nin rivayeti, Hafs'ın rivayeti diye isimlendirilir. Bir de her bir ravinin ikişer tane ravileri vardır. Yani ravilerin ravisidir. Eğer ravilerin ravilerinde ittifak varsa bunun adı rivayettir. İhtilaf varsa bunun adı da tariktir. İşte Feyl ve Zer'an'ın Amr bin Es-Sabbah'tan, Amr'ın da Hafs'tan rivayetine göre her iki surede ki bu kelimeler bastaten şeklinde sat ile okunur. Ubeyd Es-Sabbah'ın Hafs'tan rivayetine göre ise bestaten şeklinde okunur. Bu durumda Hafs'ın ravilerinden Amr Es-Sabbah bastaten veçini, Ubeyd Es-Sabbah ise bestaten veçini rivayet ederek bize iki ayrı tarikten iki değişik okuyuş rivayet etmiş olmaktadırlar. Dolayısıyla bu kelimelerin ikisi de hem besbaten hem de basbaten şeklinde okunabilir. İki şekilde okumak caizdir. Tarikler kanalıyla biz bunu öğrenmiş oluyoruz. Evet. Rum suresinin 54. ayetinde 3 defa da'fin kelimesi geçmektedir. Bu kelimeler Hafs'a göre du'fin şeklinde okunurken, hatta kendisinin ifadesi ben imamım olan Asım'a her tarafta uydum. Onunla ittifak halinde oldum. Ancak da'fin kelimesi konusunda aramızda ihtilaf vardı. Bana göre du'fin şeklinde okunurken o kendisi da'fin okurdu. Ama ben buna rağmen yine ondan bu da'fin rivayetini nakletmiş oldum demektedir. Dolayısıyla bu kelime 3 defa geçen da'fin kelimesi du'fin şeklinde de okunabilir, da'fin şeklinde de okunabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, eğer öncekini da'fin şeklinde okuyorsak diğer ikisini de da'fin şeklinde okuyacağız. Eğer ilkini du'fin şeklinde okuyorsak son ikisini de du'fin şeklinde okuyacağız. Yani bir da'fin bir du'fin şeklinde okumak caiz değildir. Ayeti kerimeyi tekrar edecek olursak Bismillahirrahmanirrahim. Allahu'l-lezî halakaküm min da'fin thumme ce'ale min ba'di da'fin kuvveten thumme ce'ale min ba'di kuvvetin da'fen ve şeybeh. Bu şekilde tatlı okumak, fetal okumak. Bir de ikinci şekilde Allahu'l-lezî halakaküm min du'fin thumme ce'ale min ba'di du'fin kuvveten thumme ce'ale min ba'di kuvvetin du'fen ve şeybeh şeklinde okumak caizdir. Hafs'ın bir başka vecihle iki değişik şekilde okuduğu hususlardan bir tanesi de İki tane hemzenin yan yana gelmesi, harekeli olarak ikisinin de yan yana gelmesi durumunda tahkikle okunması, yani her iki hemzenin beraber okunması söz konusu. İkinci hemzenin birinci hemzeye'nin harekesine, birinci hemzedeki fethaysa, elif, kesraysa, ya, damme ise, vav harfine dönüştürülerek, ibdal yapılarak okunmasına meddi bedel denir. Bir de ikinci hemzenin böyle keskin olarak değil de yumuşatılarak okunmasına da teshil derler. Mesela En'am suresinin 143 ve 144. ayeti kerimesinde, kerimelerinde geçen zekerayn kelimesi vardır. Kelimenin aslı e-ezzekerayn'dir. E-ezzekerayn. Birincisi, birinci hemze istifham hemzesidir. İki erkek mi anlamında? E-ezzekerayn. Şimdi buradaki e-ezzekerayn kelimesini ibdal yaptığımızda, yani ikinci hemzeyi birinci hemzenin harekesi olan fetha istikametinde elife çevirdiğimizde e kelimesi a oluyor. Şimdi ikinci hemze ortadan kayboldu, met harfine dönüştü. Birinci hemzeye a diye çekerken ezzekerayn kelimesinde ki şeddeli zal harfinde sükun lazım var. Dolayısıyla ezzekerayn'de bu şekilde okuduğumuzda hişmet söz konusu değilken ikinci hemzenin met harfine ibdal yoluyla dönüştürülmesiyle met harfi ortaya çıkmış. Harf metten birinci hemzeyi çeken elif, sebemetten de zel harfindeki şeddeli zel harfindeki sükunu lazım gelmiş. Dolayısıyla harf metten sonra sebemetten sükunu lazım gelirse meddi lazım olur ve dört elif miktarı uzatılmış olur. İşte Hafs e-ezzekerayn kelimesini ibdal yaparak e-ezzekerayn diye dört elif miktarı uzatacak şekilde meddi lazımlı okumuştur. Bir de bu kelime ikinci hemzenin iptal edilerek değil, yani met harfine dönüştürülerek değil, yumuşatılarak tesille okunmasıyla da okumak caizdir. Ezzekerayne, ezzekerayne, yani düğün, eğer kelimelerinde geçen bizim Türkçedeki yumuşak G'ye benzeyen bir okuyuş tarzıyla, bu ses tonuyla okumaya teshil diyoruz. H harfi kesinlikle H sesiyle değil, ezzekeran, ezzekeran, ezzekeran. Bu şekilde okunuşa teshil diyoruz. Ezzekerayn diye okuyuşa da ibdal diyoruz. Ortaya çıkan medde ise meddi bedel demiş oluyoruz. Yani meddi bedel, meddi tabiden, meddi lazımdan ayrı bir med çeşidi değildir. Sadece ortada bir med harfi yokken bu med harfi nereden çıktı sorusunun cevabı olarak ikinci hemzenin ibdal edilerek med harfine dönüştürülmesinden dolayı med ortaya çıkmıştır. Bu ortaya çıkan medde meddi bedel denir. Ama bu meddi bedel ya meddi tabi gibi olur, kendisinden sonra sebemetten sükun gelmezse, sebemet gelmezse, sebemet olarak sükun gelirse o zaman da meddi lazım olmuş olur. Evet, Hafs'ın hem ibdalli hem de tesirli okuduğu kelimelerden bir tanesi de Yunus suresinde iki defa geçen el-ane kelimelerinin, e-el-ane daha doğrusu e-el-ane kelimesinin okunuşuyla ilgilidir. E-el-ane, aslı e-el-ane olan kelime Hafs'a göre el-ane şeklinde ibdalli, meddi bedelli olarak okunmak caiz olduğu gibi el-ane şeklinde de okumak caizdir. Bizim şu andaki musaflarımızda el-ane diye yazar ve biz buraları meddi lazım olarak değerlendirir ve dört elif miktarı çekeriz. Evet, Yunus suresinin 59. ayetinde geçen Allahu ezine leküm ayetindeki Allah kelimesinin iki türlü okunuşu söz konusudur. Birincisinde meddi bedelli Allahu şeklinde okumak. İkincisi de Allahu, Allahu ezinelekum, Allahu ezinelekum şeklinde tesirli okumak. Kelime Allah mı diye soru sorduran bir ifadeyle e istifham edatı olan hemze gelmiş. E Allah mı anlamında e Allahu, ama biz e Allahu şeklinde okumuyoruz. İkinci hemzeyi met harfine dönüştürerek fetha istikametinde a diye uzatıyoruz. Bir elif mi uzatacağız? Hayır. Allah derken lamın şeddesi var. Dolayısıyla şeddede sükun lazım vardır. Harf metten hemzeye çeken elif sevmetten de lamın şeddesi yani sükun lazımı metli lazım olduğu için dört elif miktarı uzatılarak okunduğu gibi, yani metli bedelli okunduğu gibi met olmadan teshil ile ikinci hemzenin yumuşatılarak okunması şeklinde, yani Allahu, Allahu, Allahu denileküm şeklinde okumak da caizdir. Yine aynı kelime Neml suresinin 59. ayetinde de geçmektedir. Yani Yunus suresinin 59. ayetinde, Neml suresinin de 59. ayetinde aynı kelime geçmektedir. Allah kelimesi. Dolayısıyla bu da iki türlü okunuyor. Allahu şeklinde meddi bedelli. Allahu, Allahu hayrun emma yüşrikun da olduğu üzere tesirli de okumak caizdir. Evet, demek ki kelimelerimizi tekrar edelim. Zekerayn, el-ane, Allahu. Bu üç kelime iki türlü okunabiliyormuş. Az-zekeran, el-ana, Allahu şeklinde meddi bedelli ve meddi lazımlı tabi okunuyoruz. Okuyoruz. İkincisi de az-zekeran, el-ana, Allahu şeklinde tesirli okumak caizdir Hafs'a göre. Evet, aşağıdaki 7 kelimede vakıf yapıldığı zaman herhangi bir şeyden bedel olmaksızın sonlarına elif ilave edilerek metli olarak okunması caizdir. Dolayısıyla bu yedi kelimenin iki türlü okunması söz konusudur Hafs'a göre. Evet, şimdi tabii vakıf ve vasıl halleri burada önemli. Vakıf halinde okunuşu, bir de vasıl halinde okunuşları söz konusudur. Önce Ahzab suresindeki ve eda'ner rasule şeklinde normalde ve eda'ner rasule olması gerekirken ayeti kerimelerin sonlarındaki fasılaya uysun diye sonuna bir elif ilave edilmiştir. Çünkü ayetler hep mesela alimen hakime diye biterken burası ve eda'ner rasul diye bittiğinde o insicamı bozacağından ve eda'ner rasule diye gelmiştir. Bu tabi vakıf sebebiyle bunun bir mantalitesi vardır. Vakıftan dolayı Rasûlâ diye okunur. Peki vasıl yapacak olduğumuzda artık bunu Rasûlâ diye okumayız ve eda'ner Rasûlâ şeklinde okuruz. Yine Ahzab suresinde el-zunûnâ kelimesi geçmektedir. Bu zunûnâ kelimesi de yine ayetlerin sonundaki fasılaya uygun olsun diye geçmektedir. Yoksa aslında el-zunûne olması gerekirken bu kelimenin vakıf sebebiyle sonuna elif ilave edilmiştir. El-zunûne diye okunur ama vasıl halinde el-zunûne şeklinde okuruz. Yine bir başka kelime lakinna diye yazan normalde kelimenin aslı lakin enedir fakat lakinna şeklinde gelmiştir. Evet, bu lakinna kelimesi Kehf suresinin 38. ayetinde burası kasır altında zaten kasır yazar. Vasıl halinde lakinne diye okuruz, burayı uzatmayız. Ama vakıf yapacak olacak olursa bu kelimenin üzerinde lakinna diye dururuz. Kur'an-ı Kerim'in pek çok kelimesinde ene kelimesi geçer. Ene kelimesi mesela Kehf suresinin 39. ayetinde geçen vasıl halinde ene şeklinde okuruz. Ama duracak olursak, vakıf yapacak olursak ena şeklinde okuruz. İnsan suresinde kânet kavârîrâ, kavârîrâ min fittatin gadderuhâ teddîrâ. Ayetin sonuna uygun olsun diye kavârîrâ kelimesinin sonuna kavârîrâ diye eklenmiştir ayet sonunda. Eğer siz duracak olursanız kavârîrâ diye vakıf halinde durursunuz, elif ilave edersiniz ama vasıl edecek olursanız o zaman kavârîrâ, kavârîrâ min fittatin diye okumuş oluruz. Evet, demek ki Hafs'a göre ayet sonlarındaki fasılaya uygun olsun diye İnsan suresindeki kavârîrâ kelimesinin sonuna ayet sonunda kavârîrâ diye elif ilave edilmiş ama geçerken bu elifler düşmüştür. Yine İnsan suresinde selâsilen yazan, normalde selâsilen olacak olan kelime mesaciden kalıbında olduğu için sigay-ı müntehel cumudur, gayr-ı munsaraftır. Dolayısıyla selâsilen şeklindeki kelime tenvin almamış, selâsilâ şeklinde yazılmıştır. Burası da vakıf halindeyken selâsilâ diye durulur, geçerken ise selâsile ve aglâlen şeklinde okunur. Ahzab suresinde yine üç tane kelime mevcuttur. Bir de sebîlâdır bu kelimenin bir tanesi, sebîlâ. Evet, zunûnâ, rasûlâ, sebîlâ. Aslında es-sebîle yazılması gereken kelime, fasıla uygun olsun diye sebîlâ diye yazılmıştır. Vakıf halinde sebîlâ diye dururuz. Ahzab suresi 67. ayette geçen bu kelimeyi geçerken sebîlâ diye geçerek okumuş oluruz. Demek ki iki vecihle okunmuş oluyor. Hafs'ın iki şekilde, iki vecihle okuduğu kelimelerden bir tanesi de Yusuf suresinin 11. ayetine geçen La te'menna diye yazan kelimedir. Bu La te'menna kelimesinin aslı Emine, Ye'menü, te'menu, la te'menu, sonundaki na gelmiş, la te'menuna. Fakat la te'menuna, iki tane nun var, ikisi de harekeli. Bize göre, Hafs'a göre ya da Asım kıraatine göre iki harekeli harf yan yana geldiği zaman ayrı ayrı okunur normal şartlarda. İdgam yapılmaz. Ancak bu kelime sadece la te'menna kelimesi, yani la te'menuna kelimesi idgamı kebir yapılarak, iki harekeli harfin idgamını idgamı kebir derler. Birincisi sakin, ikincisi harekeli ise bu idgama da idgamı sagir derler. Burada idgamı kebir yapılarak la te'menna olmuş. İşte kelimenin aslına işaret etmek için bu kelime la te'menna şeklinde okunmaz. La te'menna'daki şeddeli nunun sükununu okuduktan sonra dudaklarımızı, bu kelimenin aslı sükunlu nun değil, dammeli nun idi dercesine sessiz olarak dudak işaretiyle, yani işmam yaparak sakin nundan sonra dudaklarımız ileri uzatıp sonra na'yı okuma şeklindeki uygulamaya işmam diyoruz. Bu kelime hem işmam ile okunur hem de ihtilas ile okunur. Yani la te'menuna kelimesinin, bu la te'menna kelimesinin aslının la te'menuna olduğunu göstermek için nü kelimesindeki damme şöyle kısık bir sesle, harekenin üçte ikisi ishar edilip üçte biri gizlenmek suretiyle bu tatbikatle, ihtilasla okunur. Evet, şimdi bu okunuşu tabii ki ses kaydıyla yaptığımız için dudak işareti görünmeyeceğinden işmamı tam olarak anlamanız mümkün değil. Onun için anlattığıma dikkat ediniz. La te'menna'yı okurken, la te'men derken orada hem gunne var hem şedde var. Böyle birinci nunun sükununu okuyup da gunneyi yaparken dudağımızı ileri uzatıp tekrar çekip na'ya geçmiş olacağız. La te'menna, la te'menna, la te'menna. Bu şekildeki okuyuşa işmam diyoruz. Bir de bu kelime ihtilas ile okunur. La te'menuna, la te'menuna, nuna, nuna şeklinde. La te'menuna, bu şekildeki okuyuşa ihtilas. La te'menna şeklindeki okuyuşa da işmam demiş oluyoruz. Ses kaydını dinlediğinizde işmamın nasıl yapıldığı anlaşılmamaktadır. Onun için mutlaka bunun canlı olarak dudak işaretleriyle görülmesi gerekir. Hafs'ın iki şekilde okuduğu kelimelerden bir tanesi Fussilet suresinin 44. ayetinde geçen e'a'cemiyyün kelimesidir. Burada iki tane hemze yan yana harekeli olarak gelmiştir. Normal şartlarda Asım kıraatinde ya da Hafs rivayetinde herhangi bir işlem yapılmadan iki hemze de tahkik üzere, yani aslı üzere e'a'cemiyyün gibi okunabildiği gibi, ayrıca sadece bu kelimeye has olmak üzere ikinci hemze yumuşatılarak okunur. E'a'cemiyyü ve arabi, e'a'cemiyyü ve arabi, e'a'cemiyyü ve arabi şeklinde okumak caizdir. Yani hem tahkik ile e'a'cemiyyün şeklinde hem de e'a'cemiyyün şeklinde okunmaktadır. Hafs'ın İki şekilde okuduğu bir başka kelime de Tur suresinin 37. ayetine geçen el-musayitirun kelimesidir. Bir de Gâşiye suresinde geçen bir müsaytirin yazan kelime. Gâşiye suresi 22. ayette bir müsaytirin geçiyor. Tur suresi 37. ayette de el-musaytirun kelimesi geçiyor. Buradaki sat harfleri, evet, hem musaytirun şeklinde yazıldığı gibi hem de müseytirun şeklinde okunur. Gâşiye suresindeki bir musaytir, bir müseytir diye iki türlü okumak caizdir. Bazı musaflarda bu tür kelimelerin altında sin harfi yazar. Yukra'u bis sini yazar. Bazıları evet burada her ne kadar sat yazıyorsa da bu sin okunacakmış diye sürekli olarak sin okurlar. Bu doğru değildir. Onun için de sin okunacaktır zannı olmasın diye sonraki basılan mushaflarda o yazıların çoğunun silindiğini, yazmadığını görüyoruz. Yani yukarı o bir sin yazıyor. Bazıların altında da küçük bir sin harfi yazıyor. Biz buradan şunu anlayacağız ki bu kelimeler yani el musayyidun bi musayyidir diye yazan bu kelimelerdeki sat harfleri sinle de okunabiliyormuş. El musayyidun el müseyyidun bi musayyid bi musayyidir bi müseyyidir şeklinde okunmuş oluyor. Yasin ve Kalem surelerinin başında geçen huruf mukattalarla ilgili bir uygulama yine söz konusu. Bunlar Yasin vel Kur'anil Şekin Hakim. Yasin vel Kur'anil Hakim. Normalde Yasin derken nunu sakinden sonra vel Kur'an'daki vav'ın yemnu harflerinden biri olması hasebiyle idgam me'al-gunne kuralı gerçekleşmesi gerekir. Yasin vel Kur'anil Hakim. Yasin vel Kur'anil Hakim. Evet, iki türlü okumak caiz kabul edilmiş. Burada epey uzun uzun detaylı bilgiler var ve genellikle de tarik üzerinden bu farklılıkların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kısaca anlatılmak gerekirse, anlaşılması gerekirse Yasin vel Kur'anil Hakim. Yasin vel Kur'anil Hakim. Nun vel kalemi ve ma yesturun. Nun vel kalemi ve ma yesturun şeklinde iki türlü okumak caiz kabul edilmiştir. Demek ki hem İzharlı olarak Yasin vel Kur'an-ı Hakim Nun vel kalemi ve ma yesturun diye okumak caiz olduğu gibi idgamlı olarak Yasin vel Kur'an-ı Hakim Nun vel kalemi ve ma yesturun şeklinde okumak caizdir. Burada Hafs rivayetine göre Amr bin Sabbah tarafından iki farklı tarikten iki farklı görüş rivayet edilmiş. Amr'ın Zer'an tarikinden yaptığı rivayete göre idgam ile feil tarikinden yaptığı rivayete göre de ishar ile okunur. Yani tarikler cihetiyle burada bir farklılık söz konusudur. Dolayısıyla Amr tarikiyle idgam ve ishar ile okumak sahihtir. Ubeyd'in Hafs'tan yaptığı rivayete göre ise sadece izhar ile okunur. Ki genelde bizler buralarda İzhar veçini tercih ediyoruz. Yani Yasin vel Kur'an, Nun vel kalemi diye okumuyoruz. Nun vel kalemi ve ma yestur. Yasin vel Kur'an-ı Hakim diye okuyoruz. Ancak tarikler cihetiyle bu idgamlı da okumak caizdir. Bunu bu şekilde bilmiş olalım. Evet. Bir de Hafs'a göre iki türlü okumak caiz olduğu yerlerden bir tanesi de ra harfiyle alakalıdır. Hükmü ra ile alakalı bir konudur. İza yesri, en esri, fe esri kelimelerin aslı sonlarında bir ya harfi vardı. Sera yesri'den. Sondaki bu ya harfleri düşmüştür. Dolayısıyla İza yesri olan kelime yesri olmuş. Biz burada Ra harfi üzerinde duracak olursak Ra sükunlu olmuş oluyor. Öncesi sakin oluyor. Öncesinde fetha. Bu yani Ra sakin, öncesi sakin, öncesi fetha olduğu için burası kalın okunuyor. Ama Yesri diye düşen yaya işaret olsun diye ince de okumak caizdir. Yani Fecir suresinin 4. ayetinde geçen İza yesr kelimesine duracak olursak hem İza yesr şeklinde kalın hem de İza yesr şeklinde ince okuyabiliyoruz. Taha suresinin 77. Şuara suresinin 52. ayetinde geçen en esri kelimesinde de duracak olursak en esr diye kalın ra ile En esir diye ince ra ile dururuz. Kalın olarak durulmasının sebebi ra sakin öncesindeki sin sakin öncesinde fetha var. Bundan dolayı kalın okunur. Fakat ra harfi en esri şeklinde ya düşmüştü sonunda. O düşen ya'ya işaret olsun diye ince dokunur. Fe esri diye yazılan o kelime sona düşmüştür ya ve fe esri kalmıştır. Emri hazırdan dolayı sondaki ya düşmüştür. Dururken fe esr diye kalın olarak durmak caiz olduğu gibi düşen ya'ya işaret olsun diye fe esr diye de durabiliriz. Yusuf suresinin 99. Zuhru suresinin 51. ayetinde geçen misra kelimesi vardır. Mesela min misr diye durduğumuzda ra sakin öncesi sakin öncesi kesralı, bundan dolayı ince okuruz. Ancak ra'dan önceki kalın istila harfinden sat geldiği için o sadın hatırına ra'yı kalında okuyabilir. Min misr şeklinde, min misr şeklinde ince de okumak caizdir. Evet, Yusuf suresinde geçiyor bu kelime, 21. ayette geçiyor. Min misr şeklinde, bi misr şeklinde Yunus suresinde geçiyor 87. ayette. Aynı yani Mısır kelimesinde hem ince hem de kalın olarak durmak caizdir, ra'yı okumak caizdir. Ve nüzuri küllü firkin anil aynel kıdr kelimeler vardı. Aynel kıdri yazıyor kelime. Aynel kıdri. Evet. Durduğumuz zaman ra sakin oluyor. Öncesinde da harfi sakin. Öncesindeki kaf harfi kesralı. Bu şekildeki durumda öncesindeki harekes kesri olduğu için ince olarak aynel kıdr şeklinde ince okumak caiz olduğu gibi öncesindeki huruf istiladan da harfi gelmiş. Bu kalından inceye geçme zorluğundan dolayı burada kalın okumak da caizdir. Zaten ince okumak için bayağı zorlanmak gerekiyor. Aynel kıtr, aynel kıtr diye kalında okumak caizdir. Küllü firgin kelimesinde ra'dan sonra hurufi istiladan kesra bir kaf harfi gelmiş. Eğer fethalı gelseydi firqatinde olduğu gibi ra sadece kalın okunacaktı. Burada kesralı kaf harfinden dolayı küllü firkin kelimesindeki ra hem küllü firkin şeklinde ince öncesindeki sakin ra'dan önceki fan kesrasından dolayı hem de sonda gelen kaftan dolayı kalın da okunabilir. Tabi buradaki kalın da okunabilir derken kaf harfinin kesrasından dolayı burası ikinci bir okuyuşa müsaade etmiştir. Eğer kaf harfi fethalı olsaydı İkinci okuyuşa müsaade etmeyecek. Sadece kalın okunmuş olacaktı. Ve nüzuri kelimesinin sonunda da ya harfi vardı. O düşmüştür. Ve nüzur şeklinde durduğumuzda ra sakin öncesinde damme var. Kalın okunur bundan dolayı. Fakat düşen ya'ya işaret olsun diye Kamer suresinin 16, 18, 21, 30, 37 ve 39. ayetinde geçen ve nüzur kelimesinde dururken de hem ince hem de kalın yani ve nüzur şeklinde ince ve nüzur şeklinde kalın okumak caizdir. Hafs'a göre huruf-u mukatta'larda yer alan iki yerde yer alan kafa, ya, ayn, sad ile hamim, ayn, sin, kaf da geçen huruf-u mukatta'larda yer alan ayn harfleri. Bu ayn harfleri hem tul ile 3 elif miktarı hem de tevessut ile 2 elif miktarı uzatılarak okunur. Kâfâ yâ ayn sâd 3 elif miktarı tul ile kâfâ yâ ayn sâd şeklinde tevassut ile iki elif miktarı uzatılır. Hamim ayn sin kaf şeklindeki burada ayın üç elif miktarı uzatıldığı gibi iki elif miktarı da uzatılabilir. Hamim ayn sin kaf şeklinde. Murselat suresinin 36. ayetinde yer alan Elem nahluku küm yazan yerde kaftan sonra kaf harfi gelmiş, sakin kaftan sonra idgam mütekaribeyn kuralı vardır. Dolayısıyla birinci harf kalın, ikinci harf ince olduğu doğru durumlarda da nakıs idgam geçerlidir. Şimdi bu kelimede kaf harfini kaf harfine tam olarak çevirdiğimiz, idgam ettiğimizde, tam idgam yaptığımızda elem nahlukküm olmuş olur. Bir de nakıs idgamlı olarak okunduğumuzda elem nahlukküm, kafın kalgalesi giderilip sadece kalınlık konularak tam idgam yapılmadan kaf ve kaf ayrı ayrı belirtilmiş oluyor. Evet, burada iki türlü idgam yapmak caizdir. Hem nakıs idgam hem de tam idgam yapmak caizdir. Ancak tam idgam yapmak evladır. Yani elem nahlukküm, nahlukküm şeklinde tam idgam, elem nahlukküm şeklinde yarım idgam okumak caizdir. Dehir ya da İnsan suresinin 15. ve 16. ayetinde yer alan kavarira kelimesi, evet, vakıf halinde hem kavarira şeklinde durarak okuyoruz, asıl halinde ise kavarira min fittatin diye okumuş oluyoruz. Bunu yukarıda da zaten söylemiştik. Hakka suresinin 28 ile 29. ayetleri arasında maliye heleke anni sultaniye diye okurken iki türlü okumak caizdir. Evet, birinci okuyuşta sekte ile okumak, ikinci okuyuşta ya da ikinci vecihte ise idgamlı okumak caizdir. Maliye heleke, maliye heleke. Hafif bir duraksamayla sekte yaparak maliye heleke anni sultaniye. Sekteli okuduğumuz gibi maliye heleke diye, maliye heleke diye idgamlı okumak da caizdir. Kariya suresinin 10 ile 11. ayetleri arasındaki okuyuş tarzı ile ilgili bir okuma söz konusu. Mahiye narun hamiye. Burada mahiye olan kelimenin aslı fasılaya uysun diye vakıf sebebiyle ha-i sekt getirilmiştir son tarafa mahiye diye. Normalde vakıf sebebiyle gelen bu haların düşmesi gerekir. Ancak hafs vasıl halinde de bu haları düşürmemiştir. Dolayısıyla mahiye narun hamiyeyi okurken iki türlü okumak caizdir. Birinci okuyuşta izhar ile okuyoruz. Yani mahiye narun hamiye şeklinde. İkinci okuyuşta da sekteli okuma var. Küçük böyle latif bir sekte. Mahiye narun hamiye. Mahiye narun hamiye. Evet, sekte-i latife ile arada bir kısa bir duraksama ile okumuş oluyoruz. Evet, demek ki değerli öğrencilerim, kardeşlerim, hafsa göre iki türlü okunan yerlerde bu şekildedir. Rabbim iyice zapt etmeyi, en güzel şekilde icra etmeyi cümlemize nasip-i müyesser eylesin inşallahurrahmanirrahim.